Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremye peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremye bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremye peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremye peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremye peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremye peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremye dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremye peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremye hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremya halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremya kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler, 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler, 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler, 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya kitabının 9. bölümüne geldik bu programımızda. 9-11. bölümleri çalışacağız. 9. bölümde Yeremya Tanrı'nın kırık kalbini paylaşıyor. Bölüm 9, Yeremya'nın halkın Tanrı'nın kendilerini şefkatle çağırmasına karşı ona dudak büktüklerini gördükçe kırılan kalbinin dışa vurumuyla başlıyor. Keşke başım bir pınar, gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa. Halkımın öldürülenleri için ağlasam gece gündüz. Keşke halkımı bırakabilmem, onlardan uzaklaşabilmem için çölde konaklayacak bir yerim olsa. Hepsi zina diyor, hain bir topluluk. Yalan söylemek için ülkede dillerini yay gibi geriyor. Güçlerini gerçek yolunda kullanmıyorlar. Kötülük üstüne kötülük yapıyor. Beni tanımıyorlar Rab diyor. Herkes dostundan sakınsın, kardeşlerinizin hiçbirine güvenmeyin. Çünkü her kardeş Yakup gibi aldatıcı, her dost iftiracıdır. Dost dostu aldatıyor, kimse gerçeği söylemiyor, dillerine yalan söylemeyi öğrettiler. Suç işleye işleye yorgun düştüler. Sen ey Yeremya, aldatıcılığın ortasında yaşıyorsun. Aldatıcıları yüzünden beni tanımak istemiyorlar. Böyle diyor Rab. Bundan ötürü her şeye egemen Rab diyor ki, işte onları arıtıp sınayacağım, halkımın günahı yüzünden başka ne yapabilirim ki? Dilleri öldürücü bir ok, hep aldatıyor. Komşusuna esenlik diliyor ama içinden ona tuzak kuruyor. Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı? Diyor Rab. Böyle bir ulustan öcümü almayayım mı? Evet değerli dinleyicilerimiz. Bölüm 9, Yeremya peygamberin halkın Tanrı'nın kendilerini şefkatle çağırmasına karşı ona dudak büktüklerini gördükçe kırılan yüreğinin dışa vurulmasıyla başlıyor. Keşke başım bir pınar, gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa. Halkımın öldürülenler için ağlasam gece gündüz. Yeremya 9 ayet 1. Bunların Yeremya üzerindeki etkisi böyle olmuştu. Mesajını nasıl vermişti? Yeremya başkalarını eleştirmekten hoşlanan ve onları bir kenara atan sert bir adam mıydı? Hayır, orada durup mesajını gözlerinden gözyaşları akaraktan veriyordu. Verdiği mesaj kendi kalbini de kırmıştı. Yüzyıllar sonra İsrail halkı İsa'nın şehir için sert bir mesaj vermesi gerektiğinde Yeruşalim şehri için ağladığını gördüler ve ağlayan peygamber Yeremya'yı hatırladılar. Ve bazıları İsa'nın Yeremya'nın kendilerine dönmüş hali olduğunu düşündüler. Keşke diyor Yeremya 9:2'de halkımı bırakabilmem, onlardan uzaklaşabilmem için çölde konaklayacak bir yerim olsa. Hepsi zina ediyor, hayın bir topluluk. Halkının ulusunu yıkıma götüren günahını göremeyeceği çöllük bir yere gitmenin özlemini çekiyordu bu peygamber. Rab şöyle diyor, bilge kişi bilgeliğiyle, güçlü kişi gücüyle, zengin kişi zenginliğiyle övülmesin. Dünyada iyilik yapanın, adaleti, doğruluğu sağlayanın ben Rab olduğumu anlamakla ve beni tanımakla övünsün övünen. Çünkü ben bunlardan hoşlanırım diyor Rab. Yeremya 9, 23, 24. ayetler. Bunlar kutsal kitabın harika ayetlerinden ikisidir. Tek başlarına bile ele alınabilirler ve sık sık da tek başlarına aktarılırlar. Ancak bu ayetlerin Tanrı sözünü reddeden bir halka söylendiğini hatırlamamız gerekmektedir. Bir ulusun övündüğü şeyler nelerdir? İnsansal bilgeliğe, zenginliğe ve güce güvendiği açıktır. Ulusların gücü elektronik beyin gücünde değildir. Borsada ve ekonomide değildir. Güç siyasetçilerin aklında, bilgesinde değildir. Güç nükleer silahlarda değildir. Sahip olduğumuz güç ruhsal değerlerimizde, ahlaksal değerlerimizde, karakterlerimizde ve amacımızda olmalıdır dostum. Bu tür şeyler artık okullarımızda ve üniversitelerimizde öğretilmiyorlar. Kaba bir nesil, ahlaksal amacı olmayan bir nesil yetiştiriyoruz. Hatta Yeremya'nın halkına söylediği gibi karanlık dağlarda yolumuzu kaybettik. Günümüzde uluslar yokuş aşağıya gitmektedir. Bütün bunları söylemenin popüler bir şey olmadığını biliyorum. Dost kazanıp insanları etkilemediğimi biliyorum. Ama Yeremya da bunu yapmamıştı. Yeremya'nın yaptığını yapacağım çünkü uluslar arasında uyanış için hala bir umut olduğunu biliyorum. Övünen, ben Rab olduğumu anlamakla ve tanımakla övünsün. Tanrı ile ilgisi olmayan felsefeler sunmaktan başka bir şeyler yapan bir grup öndere acele ihtiyacımız var. Tanrı'yı tanıyan, sözünü bilen ve ona itaat eden insanlara ihtiyacımız var dostum. Günümüzde bir ülkenin ihtiyacı Tanrı'ya dönmektir. İki yüzlülüğümüzü, sofuluğumuzu bir kenara bırakmamız gerekmektedir. En büyük ihtiyacımız Tanrı'yı yüceltecek bir şekilde yaşamak olduğu halde başarılarımızla övünüyoruz. Ama en büyük ihtiyacımız dostum, Tanrı'yı yüceltmek ve ona tapınmak, ona dönmek olmalıdır. Yeremya kitabının 10. bölümünde Yeremya'nın Rabbin evinin kapısında verdiği mesaj sona erer ve yasa kitabının bulunmasından sonraki reform ve uyanış bölümü başlar. Yasa kitabının bulunmasının Kral Yeşua üzerinde çok büyük bir etkisi olmuştu. Halkın Tanrı'nın kendileri için istediklerinden ne kadar uzaklaşmış olduklarını anlamıştı. Yasa kitabı bu adama derinden işlemişti ve çok değişmişti. Tanrı'ya hizmet etmeleri için halkı Tanrı ile bir antlaşma yapmaya götürmüştü. Bu bölümde halkın Tanrı'nın yerine başka bir şey koyduğunu görüyoruz. İnsanlar her zaman Tanrı'nın yerine başka şeyler koymuşlardır. Gerçek ve diri Tanrı'ya tapınmayan herkesin onun yerine koyduğu bir şeyi vardır. Kişi kendi kendinin tanrısı haline gelebilir. Kendilerine gerçekten tapan birçok insan vardır. Diğerleri paraya taparlar ve zengin olmak için dürüstlükten uzaklaşmaya razı olurlar. Diğerleri üne taparlar ve değersiz bir amaca erişmek için saygınlıklarını satarlar. Tanrı'nın yerine konulan birçok şey vardır ve Yeremya bundan söz etmektedir. 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor: Rabbin sana ne söylediğini dinle ey İsrail halkı. Rab şöyle diyor: Ulusların yolunu öğrenmeyin. Gök belirtilerinden yılmayın. Bu belirtilerden uluslar yılsa bile. Evet, insanlar hayatlarını burçlarla düzenlemeye çalışarak bugün de hala Yeremya'nın zamanında yaptıklarının aynısını yapmaktadırlar. Burçlarının, yıldızlarının ne olduğunu ve bütün bu saçmalıkları bilmek isterler. Ve bunlar medya tarafından sanki doğruymuş gibi gösterilmeye çalışırlar. Oysa bütün bunlar gerçekten de saçmalıklardır. Tanrı ulusların yollarını öğrenmeyin diye uyarmaktadır. Dostum, günümüzde yayılmaya çalışılan astroloji putperest dünyadan alınan bir şeydir. Evet, astroloji olsun, burçlara bakmak olsun, bütün bunlar putperestlik dünyadan alınan bir şeydir. Ulusların töreleri yararsızdır. Ormandan ağaç keserler, usta keskiyle ona biçim verir. Altınla, gümüşle süsler, çekiçle, çivilerle sağlamlaştırırlar yerinden kımıldamasın diye. Yeremya 10, 3 ve 4. ayetler. Yeremya'nın putperestliği kınamasını günümüzde kullanılan Noel ağacının kınanması olarak yorumlayan insanlar vardır. Bu tamamen mantıksız ve gülünç bir şeydir. Yeremya, Noel ağaçlarından söz etmiyor. Onun zamanında kimsenin Noel ağacı yoktu. Halkına putlara tapmaktan söz ediyor. Ulusların töreleri işe yaramaz, boşturlar. Yeremya peygamberin putperestlikten söz ettiği bellidir. Zamanındaki putperestlikle acı bir ironiyle alay etmektedir. Onlara ormana gidip bir ağaç kesip, onu biçimlendirip, altın ve gümüşle süsleyip çivilerle duvara tuttururlar. Ve bu onların tanrısıdır. Bir korkuluğa tapınmak gibidir. Dostum, eğer siz Noel zamanında Noel ağacının önünde diz çöküp ona tapıyorsanız, Yeremya'nın uyarısı size uyabilir. Ama ben bu ülkede, yani özellikle Hristiyan ülkesinde Noel ağacına tapan kurtulmamış bir tane Tanrı tanımaz bile tanımıyorum. Onu dekorasyon olarak kullanıyorlar ve sonra Noel bittiğinde çöpe atıyorlar. Ben Noel zamanı Noel ağacına tapınmak yerine kendine tapınmayı, insanların kendileri için mümkün olduğu kadar çok şey almasını bir tehlike olarak görüyorum. Senin gibisi yok diyor Yeremya 10. bölüm 6. ayette. Senin gibisi yok ya Rab, sen büyüksün. Adın da büyüktür gücün sayesinde. Rab hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Etrafımızdaki şeylere tapınmak için gerçek ve diri Tanrı'dan uzaklaşmanız ve burçlardan size yol göstermelerini istemek çok gülünç bir şeydir. 11. ayet, onlara şunu diyeceksin: Yeri göğü yaratmayan bu ilahlar yerden de göğün altından da yok olacaklar. Putperestlerin tanrıları evreni yaratmadılar. Tanrımız olan diri Tanrı onu yarattı. Gücüyle yeryüzünü yaratan, bilgeliğiyle dünyayı kuran, aklıyla gökleri yayan Rab'dir diyor Yeremya peygamber, Yeremya 10. bölüm 12. ayette. Yıldızların orada yerlerinde olmalarının nedeni dostum, Tanrı'nın onları oraya koymuş olmasıdır. Tanrı onları kendi istediği yere koymuştur. Onların nereye konulmalarını istediğimiz konusunda size ya da bana sormadı. Burası onun evrenidir ve tapınmamıza değen tek kişi odur. Geçmiş yüzyıllarda yaşayan insanların kendilerine bir tanrı yapmak için bir ağaç kesmelerine gülümseyebiliriz. Zeki ve uygar olduğumuzu söyleriz. Bunun karşısında halkımız falcılara gidip burçlarına baktırıp bu tür şeyler yaparak geleceklerini öğrenmek için dünyanın parasını harcarlar. Eğer günümüzdeki insanlar gerçekten de o kadar akıllıysalar neden diri ve gerçek Tanrı'ya tapınıp gerçeğe dönmüyorlar da falcılara, üçkağıtçılara gidiyorlar? İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını, adımlarına yön vermenin ona düşmediğini biliyorum ya Rab diyor Yeremya 10. bölüm 23. ayette. Kimse Tanrı'nın sözünde belirtmiş olduğu vahiyinden ayrı olarak doğru bir şekilde yaşayamaz. İnsan Tanrı'nın sözünden döndüğü an dolambaçlı yollara girmeye başlar. Bu bizim doğal yolumuzdur. Hatta bu şekilde başladık. Yeğenim yürümeyi öğrenirken onu yürümeye çıkarırdım. Harika bir çocuktu ama önünden geçtiğimiz her evin önündeki kaldırıma çıkmayı isterdi ve bir garaj girişine geldiğimizde sokağa koşmak isterdi. Ve köşeye geldiğimizde gerisin geriye dönmek isterdi. Ve beni yorgunluktan bitirirdi. Onun kadar yanlış yollara girmek isteyen başka bir çocuk görmedim. Bir gün sonunda eve döndüğümüzde ona Özcan tıpkı benim gibisin. O da Tanrı sözünden uzaklaştığında o da hep böyle olmayacak dolambaçlı yollara girer dedim. Dostum, adımlarına yön vermek kişinin elinde değildir. Yaşamlarımızın her alanında her şeyi bilen Tanrı'ya bağımlıyız. 11 ve 12. bölümlerde Yeremya, yasa halka okunduktan sonra şu harika mesajı bildirmektedir. Tanrı'nın çıkış 20. bölümde 10 emiri verdikten sonra eğer yasaya karşı gelinirse gerçekleşecek belirli yargılardan söz ettiğini size hatırlatmalıyım. Ve Yeremya'nın vurguladığı şeyler de bunlardır. Komşunuza nasıl davrandığınız, işlerinizi nasıl yürüttüğünüz ve ne tür bir sosyal hayat sürdürdüğünüz gibi yasanın yaşam biçimlerimizi belirleyen yönlerini vurgular. Gerçekte sekse tapan o kilise üyelerinden ya da dindar biri misiniz? Yukarı tarafında bir şey olmayan ama aşağı tarafında çok şey olan küçük bir kızla evlenmek için karılarını terk eden ve hala Tanrı'ya hizmet edebileceklerini düşünen adamlar biliyorum. Yeremya, eğer böyle yaparsanız dolambaçlı bir yola girmiş olduğunuzu ve Tanrı'dan uzakta olduğunuzu söyler. Birçok insan muhafazakar olmaktan, doğru doktrine sahip olmaktan söz ederler. Ki ben bu konuda ısrarlıyım. Yani buna çok önem veririm. Doğru, sağlıklı öğretiye. Ama ne tür bir hayat yaşadığınız da aynı derecede önemlidir dostum. Sorayım. Ne kadar dürüstsünüz? Yaşamınız ne kadar temizdir? Çoğumuz eğer dürüstsek, Tanrı'nın önünde diz çöküp, onunla birlikte yaşamaya ve ona yakın olmaya olan ihtiyacımızı itiraf ederiz. Ama Yeremya'nın zamanındaki insanlar bunu yapmadılar. Ve günümüzde de bunu yapmayacak birçok insan vardır. Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Bu antlaşmanın koşullarını dinle. Yahuda halkına ve Yeruşalim'de yaşayanlara açıkla. Yeremya 11, 1 ve 2. ayetler. Bu antlaşma, yasa bulunup halka okunduğunda Kral Yoşuya önderleri çağırdı ve Tanrı'nın sözünü izleyeceklerine ilişkin yemin ettiler. Onlara diyeceksin ki, İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor, bu antlaşmanın koşullarına uymayan lanet altındadır. Yasa kitabını bulmadan önce halk yasayı bilmiyordu. Şimdi artık bildiklerinden ötürü büyük bir sorumlulukları vardır. Tanrı bu antlaşmanın içeriğine uymayana lanet olsun diyor. Vaizin sadıkça Tanrı sözünü bildirdiği bir kilisenin üyesi olup da bu sözlere itaat etmek için hiçbir şey yapmamış biri olmaktansa, yeryüzünün uzak karanlık bir köşesinde bir putun önünde eğilen bir putperest olmayı yeğlediğimi birçok kereler söylemişimdir. Bir kere daha söylüyorum. Bir putpereste daha çok saygım var ve Tanrı ona müjdeyi daha ulaştırabilir. Ama müjdeyi duyup reddetmiş olan bir kilise üyesini Tanrı kesinlikle yargılayacaktır. Şimdi bu bölüm Yeremya peygamberin doğup büyümüş olduğu yer olan Anatot halkı tarafından reddedilmesiyle sona eriyor. Kesime götürülen uysal bir kuzu gibiydim. Bana düzen kurduklarını anlamamıştım. Şöyle diyorlardı: ağacı da meyvesini de yok edelim. Bir daha adı anılmasın diye onu yaşayanlar diyarından kesip atalım. Adaletle yargılayan, yüreği ve düşünceyi sınayan, her şeye egemen Rab, davamı senin eline bırakıyorum. Onlardan alacağın öcü göreyim. Seni öldürmek isteyen Anatot halkı için Rab diyor ki, onlar Rabbin adına peygamberlik etme yoksa seni öldürürüz diyorlar. Yeremya 11-19-21 ayetler. Tanrı Yeremya'ya artık Anatotlularla konuşmanın bir yararı yok. Seni reddettiler ve seni de öldürmek istiyorlar. Artık onlara peygamberlik etmeye zahmet etme dedi. Günümüzde artık bir zamanlar yaptıkları gibi Tanrı'nın şeylerini savunmaya ya da Tanrı sözünü öğretmeyi bırakmış kiliseler vardır. Ve bazı insanlar üyelerinin azalışını ve kiliselerinin terk edilmesinin korkunç bir şey olduğunu düşünürler. Korkunç olan, kürsülerinde Tanrı sözünün öğretilmemekte oluşudur. Yeremya peygamber, Anatot'ta Tanrı sözünü vermeyi bıraktı. Başka bir yere gitti çünkü halk onu öldürecekti. Tanrı sözünü reddetmişlerdi. Burada dostum, müthiş bir resim görüyoruz. Yeremya adlı bu adam için Tanrı'yı savunmak bir şeylere mal olmuştu. Kalbini kırmış ve onu doğup büyüdüğü yerdeki insanlardan uzaklaştırmıştı. İncil'den Yuhanna 4:44'te şöyle okuyoruz: İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Rabbimizin doğup büyüdüğü yer olan Nasra'yı terk edip Kefernahum'a taşınması gerekmişti. Genç Yeremya da aynı şeyi yapmak zorunda kalmıştı. Yeremya peygamber bu halka günümüzde duyduğumuz mesajlardan çok farklı bir mesaj vermekte. Günümüzde bizler, İsa gelin size yeni bir kişilik verecek, hatta sizi zengin bile yapabilir, her şey çok iyi olacak diyoruz. Ya da genelde böyle deniliyor. Halbuki Yeremya'dan ve onun yaşamından öğrendiklerimiz bunlar değildir. Yeremya, Tanrı'ya dönmenin size bir şeylere mal olacağını söyler. Ama ödediğiniz her şeye değecektir. Bugün de müjde aynıdır. Tanrı'ya gelip İsa Mesih'e iman etmek bir şeylere mal olacaktır. Yahuda'nın Tanrı'ya hizmet etmek için bir antlaşma yapmış olmasına karşın ülkedeki uyanış hareketi genelde yüzeysel bir hareket olduğunu kanıtlamıştı. Yeremya peygamberin sözlerinin insanları etkilediği ve bazı kişilerin gerçekten Rab'be döndüğü şüphe götürmezdi. Yeremya peygamber, Rab sana şöyle dedi: bütün bunları Yahuda kentlerine ve Yeruşalim sokaklarına duyur. Bu antlaşmanın içeriğini dinleyin, içindekilere uyun demişti. Ancak ulusun durumu kötüye gidiyordu. Uyanıştan sonra ruhsal şeylere olan ilgi sönmeye başlamıştı ve halk eski yollarına dönmüştü. Kral Yoşua bile çok ciddi bir hata yapmıştı. Mısır kralı Firavun Neco'ya karşı savaşa çıkmıştı ve Megiddo'da savaşmışlardı. Yeşua ölümcül bir yara almıştı ve Yeremya peygamber onun için yas tutmuştu. Yeremya, Yeşua için bir ağıt yazdı. Kadın erkek bütün ozanlar bugüne dek ağıtlarında Yeşua'yı anarlar, Kral Yeşua'yı. İsrail'de bir gelenek haline gelen bu ağıtlar, ağıtlar kitabında yazılıdır. Yeremya ağlamıştı. Çünkü halkın sadece putperestliğe dönmekle kalmayıp, aynı zamanda ahlaksal bakımdan da daha çok bozulacaklarını biliyordu. Öyle de olmuştu. Yeremya peygamberin halka onların duymayı istemedikleri bir mesaj vermesi gerekiyordu. Mesajını reddettiler. Ve onu, yani Yeremya peygamberi verdiği mesajından ötürü öldürmeyi planlıyorlardı. Ve bu yüzden doğup büyüdüğü yer olan Anatot'u terk etmesi gerekmişti. Yeşua hayatta olsaydı Yeremya'yı korurdu ama Yeşua ölmüştü. Tahta Yehoahaz çıktı ve sadece 3 ay hüküm sürdü. Firavun Neco bundan sonra Yahuda tahtına Yehoakim'i oturttu. Yehoakim'in Mısır'a vergi ödemesi gerekiyordu. Bu yüzden halka ağır vergiler getirdi. Çok geçmeden Nebukadnezar Mısır kralını yendi ve Yehoakim'i Babil'e vasal oldu. Bu durum 3 yıl boyunca devam etti. Ve bundan sonra Yehoakim, Yeremya'nın bunu yapmaması için verdiği uyarılara kulak asmayarak Babil kralına karşı isyan etti. Yeremya daha önce Mısır'la antlaşmalarının da sahte bir güven kaynağı olduğunu söyleyerek buna karşı onları uyarmıştı. Ama Yahuda kralları onu dinlemediler ve yozlaşmaya devam ettiler.